Seslendiren Şeyda Deveci, Ayrım 11, Sayfa 110. Ünite 7. Türkiye'de finansal yapı, krizler ve ekonomik istikrar kararları. 1. Ekonomide parayı ve para politikasını kontrol eden büyük ölçüde kamu kurumu niteliğinde yapılan ve ekonomide nihai ödünç merci ya da likiditenin son kaynağı olarak faaliyette bulunan banka türüne ne ad verilir? A. Merkez Bankası, B. Mevduat Bankaları, C. Kıyı Bankacılığı, D. Kalkınma Bankaları, E. Yatırım Bankaları. Çözüm: Merkez bankalarının en temel niteliği ekonomiyi fonlayacak en son makam olmasıdır. Yanıt A. Merkez Bankası. 2. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kaç tarihinde çıkarılan yasa ile kurulmuştur? A. Temmuz 1923, B. Ekim 1923, C. Haziran 1930, D. Ekim 1931, E. Ocak 1970. Çözüm: Haziran 1930 tarih ve 1715 sayılı kanun uyarınca bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kurulmuş ve 1 Ocak 1932 tarihinde fiilen görevine başlamıştır. Yanıt C. Haziran 1930. 3. Günümüzde TCMB'nin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye'yi uluslararası mali kuruluşlar nezdinde temsil etmek. B. İstihdam seviyesini yükseltmek. C. Ülkenin döviz sıkıntısını çekmesini önlemek. D. Büyümeye katkıda bulunmak. E. Fiyat istikrarını sağlamak. Çözüm: 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla TCMB'nin temel görevi fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmaktır. Yanıt E. Fiyat istikrarını sağlamak. 4. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel görevleri arasında yer almaz? A. Mali piyasaları izlemek. B. Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak. C. Açık piyasa işlemleri yapmak. D. Reeskont ve avans işlemleri yapmak. E. Ülkenin altın ve döviz rezervlerini yönetmek. Çözüm: TCMB'nin temel görevleri arasında bankaların ve diğer mali kurumların yükümlülüklerini esas alarak zorunlu karşılıklar ve genel disponibilite ile ilgili usul ve esasları belirlemektir. Yanıt B. Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin tavsiyelerde bulunmak. 5. Bireyler, firmalar ve resmi kurumlardan sağladıkları fonları ihtiyacı olanlara kredi, plasman ve menkul değer olarak transfer eden banka türüne ne ad verilir? A. Merkez bankaları, B. Mevduat bankaları, C. Katılım bankaları, D. Kalkınma bankaları, E. Yatırım bankaları. Çözüm: Temel faaliyet alanı para ve paranın ikamesi olarak menkul değerlerin alım ve satımı olan bankalara mevduat ya da ticaret bankaları adı verilir. Yanıt B. Mevduat bankaları. 6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın temel yetkilerinden biri değildir? A. Bankanın olağanüstü hallerde ve TMSF'nin kaynaklarının ihtiyacı karşılamaması durumunda bu fonu avans vermesi. B. Türkiye'de banknot ihracı imtiyazının tek elden bankaya ait olması. C. Bankanın nihai kredi merci olarak bankalara kredi verme işlerini yürütmesi. D. Bankalar ve mali kurumları denetlemede kolaylık sağlaması amacıyla standartlar belirlemesi. E. Bankanın hükümetle birlikte enflasyon hedefini tespit etmesi ve buna uyumlu para politikası belirlemesi. Çözüm: TCMB'nin yetkilerinden biri mali piyasaları izlemek amacıyla bankalar ve diğer mali kurumlardan ve bunları düzenlemek ve denetlemekle görevli kurum ve kuruluşlardan gerekli bilgileri istemeye ve istatistiki bilgi toplamaya yetkilidir. Yanıt D. Bankalar ve mali kurumları denetlemede kolaylık sağlaması amacıyla standartlar belirlemesi. 7. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçmiş dönemlerdeki uygulamalarından biri değildir? A. 2001 krizinden sonra fiyat istikrarını sağlayabilmek için faiz oranlarını yüksek tutarak iç talebi kontrol etmeye çalışmıştır. B. 2008'in son çeyreğinde büyüme ve istihdam kaygıları nedeniyle faiz oranlarında her ay kademeli bir indirime gitmiştir. C. 2011 küresel kriz tehlikesi karşısında faiz oranları yerine karşılıkları yükseltmeyi tercih etmiştir. D. 2012 yılında fiyat istikrarı önceliğine geri dönmüş ve politika faiz oranları üzerinde iç talep büyümesinin yavaşlatılmasına yönelik yeniden parasal sıkıştırma uygulamaları başlamıştır. E. 2002-2011 parasal büyüklüklerine bakıldığında vadeli ve vadesiz mevduat payları azalmış, yabancı paraların mevduat payları yükselmiştir. Çözüm: 2002-2011 döneminde parasal büyüklüklerin dağılımına bakıldığında vadeli ve vadesiz TL mevduatlarının payları epeyce yükselmiştir. Buna karşılık yabancı paraların mevduattaki payı epeyce düşmüştür. Yanıt E. 2002-2011 parasal büyüklüklerine bakıldığında vadeli ve vadesiz mevduat payları azalmış, yabancı paraların mevduat payları yükselmiştir. 8. Aşağıdakilerden hangisi katılım bankaları ile ilgili yanlıştır? A. Fon arz edenlere faiz yerine kar zarar ortaklığına dayalı sözleşme önerir. B. Dönem sonunda piyasada geçerli getiri oranına yakın bir kar payı verirler. C. Topladıkları fonları özel cari hesaplar ya da kar ve zarara katılma hesapları olarak kayıt ederler. D. Dönem başında fon arz edenlere ne kadar getiri elde edeceklerini belirtirler. E. Faiz talebinde bulunan kişilere nakdi veya gayri nakdi biçimde kredi verirler. Çözüm: katılım bankaları önceden belirli bir faiz oranı veya getiri oranı vaat etmezler. Yanıt D. Dönem başında fon arz edenlere ne kadar getiri elde edeceklerini belirtirler. 9. Gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği içindeki firmalara ve büyük sanayi firmalarının yapacağı yatırımlara kaynak ve teknik yardım sağlayarak ekonomik kalkınmayı hızlandırma amacı güden finansal aracılara ne ad verilir? A. Kalkınma bankaları, B. Yatırım bankaları, C. Merkez bankaları, D. Sınır ötesi bankalar, E. Ticari bankalar. Çözüm: kalkınma bankaları gelişmekte olan ülkelerde sermaye yetersizliği çeken firmalara nakit, teknik, danışmanlık yardımı vererek ekonomik olarak kalkınmalarını sağlamaya çalışır. Yanıt A. Kalkınma bankaları. 10. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektörü ile ilgili gelişmelerden biri değildir? A. 2002-2011 döneminde Türkiye'de faaliyet gösteren toplam banka sayısı düşmüş ancak şube sayısı artmıştır. B. Kamu bankalarının toplam aktif ve mevduattaki payı azalırken toplam kredilerdeki payı artmıştır. C. Son yıllarda kredilerin toplam aktif içindeki payı düşmüştür. D. Kredi dağılımında kurumsal kredileri payı gelir. Gerilerken hane halkı kredileri payı artmıştır. E. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı sektör genelinde gerilemiştir. Çözüm: kredilerin toplam aktifleri içindeki payı %23'den %56'ya yükselmiştir. Yanıt C. Son yıllarda kredilerin toplam aktif içindeki payı düşmüştür. 11. Mal ve hizmet piyasalarında ortaya çıkan enflasyon ve durgunluk şeklinde kendini gösteren dengesizlikler ile faktör piyasalarında meydana gelen ve istihdam düzeyini etkileyen dengesizliklerden oluşan ekonomik krize ne ad verilir? A. Reel krizler, B. Finansal krizler, C. Sosyal krizler, D. Siyasal krizler, E. Yönetim krizi. Çözüm: ekonomik krizler, reel sektör krizleri ve finansal krizler olarak iki ana başlık altında toplanabilir. Reel krizler mal ve hizmet piyasalarında ve faktör piyasalarında ortaya çıkar. Yanıt A. Reel krizler. 12. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerden biri değildir? A. Borsa krizi, B. Para krizi, C. Bankacılık krizi, D. İşsizlik krizi, E. Borç krizi. Çözüm: finansal krizleri kaynağına göre borç krizleri, borsa krizleri, para krizleri, bankacılık krizleri ve ikiz krizler olmak üzere 5 alt grubu ayırabiliriz. Yanıt D. İşsizlik krizi. 13. Aşağıdakilerden hangisi genel olarak finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri değildir? A. Arz ve talepte ani dalgalanmaların olması, B. Finansal serbestleşmeye erken geçilmesi ve deregülasyon, C. Firma bilançolarının bozulması, D. Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikalarının uygulanması, E. Borçlanmanın azaltılması ve faiz oranlarının düşmesi. Çözüm: finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden biri aşırı borçlanma, faiz oranlarının yükselmesi ve uluslararası sermaye hareketleridir. Yanıt E. Borçlanmanın azaltılması ve faiz oranlarının düşmesi. 14. Bir ülkenin kamu veya özel kesime ait dış borçlarıyla kamunun iç borçlarını ödeyememe durumuna ne ad verilir? A. Borsa krizleri, B. Borç krizleri, C. Para krizleri, D. Bankacılık krizleri, E. İkiz krizler. Çözüm: kamunun bütçe açığına dayalı mali politikaları sonucu artan kamu kesimi borçlanma gereğini ifade eden krizdir. Yanıt B. Borç krizleri. 15. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık krizlerinin nedenleri arasında yer almaz? A. Yasal düzenleme ve denetlemelerdeki yetersizlikler. B. Zayıf muhasebe standartları. C. Dış ticaret dengesindeki açıklar. D. Ahlaki tehlike veya ters seçim sorunları. E. Bankaların sermaye yetersizliği. Çözüm: dış ticaret dengesindeki açıklar para krizinin temel sebeplerinden biridir. Yanıt C. Dış ticaret dengesindeki açıklar. 16. Aşağıdakilerden hangisi ortodoks istikrar politikasının içeriğinde yer almaz? A. Kamu harcamalarının kısılması. B. Reel ücretlerin düşürülmesi. C. Kamu yardımlarının azaltılması. D. Ücret ve fiyat kontrolleri. E. Para arzının daraltılması. Çözüm: ücret ve fiyat kontrolleri şeklinde uygulanan gelirler politikası heterodoks istikrar politikası içerisinde yer alır. Yanıt D. Ücret ve fiyat kontrolleri. 17. 1. Sıkı para politikası. 2. Ücret ve fiyat kontrolleri. 3. Sabit kur sistemi. 4. Sıkı maliye politikası. Heterodoks istikrar programlarının temelinde yukarıdaki gelirler politikalarından hangileri yer alır? A. 1 ve 2. B. 2 ve 4. C. 1, 2 ve 3. D. 2, 3 ve 4. E. 1, 2, 3, 4. Çözüm: heterodoks istikrar politikalarında programların temelinde ise sıkı para ve maliye politikaları ile sabit kur sistemine ek olarak ücret ve fiyat kontrolleri şeklinde uygulanan gelirler politikası yer alır. Yanıt E. 1, 2, 3 ve 4. 18. Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarının uygulanmasında genel olarak tercih edilen araçlardan biri değildir? A. Sıkı gelirler politikası, ücretlerin kontrolü. B. Uluslararası ticaretin kısıtlanması. C. Fiyat kontrollerinin kaldırılması. D. Devalüasyon. E. Faiz oranlarının yükseltilmesi. Çözüm: IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarında tercih edilen uluslararası ticaretin serbestleştirilmesidir. Yanıt B. Uluslararası ticaretin kısıtlanması. 19. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de uygulanan istikrar politikalarından biri değildir? A. 4 Ağustos 1958 istikrar kararları. B. 10 Ağustos 1970 istikrar kararları. C. 24 Ocak 1980 kararları. D. 5 Nisan 1994 kararları. E. 1 Ocak 1996 istikrar kararları. Çözüm: 1 Ocak 1996'da Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gümrük birliğinde yeni bir dönem başlamıştır. Yanıt E. 1 Ocak 1996 istikrar kararları. 20. Aşağıdakilerden hangisi IMF'nin desteğiyle oluşturulan ve 4 Ağustos 1958 tarihinde yürürlüğe konan istikrar kararları kapsamındaki düzenlemelerden biri değildir? A. Bütçe dengesinin sağlanması amacıyla kamu harcamalarında kısıntı yapılması. B. Dış borçların ertelenerek yeni bir ödeme planına bağlanması. C. Dış ticarete kısıtlamalar getirmesi. D. Devalüasyon yapılması. E. Emisyon hacminin kısıtlanması. Çözüm: dış ticarette serbestleşmeye gidilmiş, bu kapsamda ithalat 3'er aylık programlara bağlanmış, ham madde ve ara malı ithalatına öncelik verilmiş, ihracatta ise fiyat kontrollerinde bürokratik işlemler hafifleştirilmiştir. Yanıt C. Dış ticarete kısıtlamalar getirilmesi. 21. 4 Ağustos 1958 istikrar kararları ile birlikte dolar kuru kaç TL olarak belirlenmiştir? A 2, B 9, C 15, D 22, E 28. Çözüm: dolar kuru 2.8 TL'den 9 TL'ye çıkartılarak devalüasyon yapılmıştır. Yanıt B 9. 22. Aşağıdakilerden hangisi 10 Ağustos 1970 tarihinde yürürlüğe konan istikrar kararları kapsamındaki düzenlemelerden biri değildir? A ithalat teminat oranları artırılmıştır. B. %67 oranında devalüasyon yapılmıştır. C. Mali disiplin kapsamında vergiler yükseltilmiştir. D. Maaş ve ücretler dondurulmuştur. E. Kit ürünlerine zam yapılmıştır. Çözüm: ekonomide arzın daralmasını gidermek amacıyla ithalatta teminat oranları düşürülmüş, miktar kısıtlamaları da azaltılmıştır. Yanıt A. İthalat teminat oranları artırılmıştır. 23. 10 Ağustos 1970 istikrar kararları ile birlikte dolar kuru kaç TL olarak belirlenmiştir? A 9, B 15, C 18, D 28, E 70. Çözüm. 10 Ağustos 1970 istikrar kararları ile birlikte %67 oranında devalüasyon yapılmış, dolar kuru 15 TL olarak belirlenmiştir. Yanıt B 15. 24. Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980'de Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilen ve Haziran 1980'de ek olarak uygulamaya konan 33 karardan biri değildir? A. Fiyat saptama, Kontrol Koordinasyon Komitesi'nin kaldırılması. B. Kredi ve vadeli mevduat faiz oranlarının serbest bırakılması. C. Destekleme alımlarındaki sınırlandırmanın kaldırılması. D. Döviz alım ve satımlarının serbest bırakılması. E. Özelleştirme politikasının gündeme alınması. Çözüm. Bu kapsamda tarım ürünlerinden destekleme alımları sınırlandırılmış, sübvansiyonların kapsamı daraltılmıştır. Yanıt C. Destekleme alımlarındaki sınırlandırmanın kaldırılması. 25. Aşağıdakilerden hangisi ekonomiyi 5 Nisan 1994 krizine götüren önemli sebeplerden biri değildir? A. 1990 Körfez Savaşı'nın etkisiyle bankalardaki mevduatların geri çekilmeye başlanması. B. Bankaların temel amaçları olan kredi sağlama işlevlerinden giderek uzaklaşması. C. Bankaların açık pozisyonlarının sürekli olarak artması. D. Kötü hava koşullarının tarımsal arzı daraltılması. E. 1994 yılındaki yerel seçimlerin kamu harcamalarını artırıcı etkisinin olması. Çözüm. Bu dönemde tarımsal arzın daralmasından ziyade dünya ekonomisinde genel durgunluk yaşanmıştır. Yanıt D. Kötü hava koşullarının tarımsal arzı daraltması. 26. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 tarihinde yürürlüğe konan istikrar kararları kapsamındaki düzenlemelerden biri değildir? A. Kamu kesimi borçlanma gereğini ve enflasyonu düşürmek. B. Finans sektörüne yönelik olarak mevduatlara garanti getirmek. C. Kitlerin yapısını yeniden düzenlemek ve özelleştirme politikasını etkin bir şekilde uygulamak. D. Sosyal güvenlik reformu ve tarımsal destekleme politikasını yeniden düzenlemek. E. Hazinenin Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans almasını sağlamak. Çözüm. 5 Nisan 1994 kararlarından biri Hazinenin Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans kullanımının sınırlandırılmasıdır. Yanıt E. Hazinenin Merkez Bankası'ndan kısa vadeli avans almasını sağlamak. 27. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programı çerçevesinde bankacılık sektörünü yeniden yapılandırma programının temel amaçlarından biri değildir? A. Faiz oranlarının ciddi bir şekilde düşürülmesini sağlamak. B. Kamu bankalarının mali sistem içinde bir istikrarsızlık unsuru olmaktan çıkarmak. C. TMSF bünyesindeki bankaların sorunlarını en kısa sürede çözüme kavuşturmak. D. Bankacılık sektöründe mali ve operasyonel yeniden yapılandırma. E. Sektördeki etkinlik ve rekabet gücü artırıcı yasal ve kurumsal düzenlemeler. Çözüm. Faiz oranlarının düşürülmesi bankacılık sektörü yeniden yapılandırma programının temel amaçlarından biri değildir. Yanıt A. Faiz oranlarının ciddi bir şekilde düşürülmesini sağlamak. 28. Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin belirtilerinden biri değildir? A. Küresel ekonomide büyümenin hızla düşmesi. B. Büyük bankaların büyük kayıplar ve zararlar göstermesi. C. Uluslararası piyasalardaki petrol şoku. D. Menkul kıymet borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanması. E. Para piyasalarında aşırı bollaşan likiditenin küresel çapta kurumaya başlaması. Çözüm. Uluslararası piyasalardaki ilk petrol şoku 1974'te ve ikincisi 1978'de olmuştur. Yanıt C. Uluslararası piyasalardaki petrol şoku. 29. Aşağıdakilerden hangisi 2008 krizinin temel dinamiklerinden biri değildir? A. Örtülü enflasyon. B. Menkul kıymetleştirme. C. Derecelendirme kurumlarının rolü. D. Asimetrik bilgi. E. Makroekonomik arka plan. Çözüm. 2008 krizinin ortaya çıkmasını tetikleyen temel dinamikler 4 ana grupta toplanır. Bunlar menkul kıymetleştirme, derecelendirme kurumlarının rolü, asimetrik bilgi ve makroekonomik arka plandır. Yanıt A. Örtülü enflasyon. 30. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin küresel kriz karşısında para politikası kapsamında aldığı tedbirlerden biri değildir? A. Bankaların birbirinden dolar ve avro üzerinden borç alıp vermelerine imkan sağlamıştır. B. Bankaların döviz ve efektif piyasalarında işlem yapma limitleri yükselmiştir. C. Yabancı para zorunluluğu C. Yabancı para zorunlu karşılık oranı %11'den %9'a indirilmiştir. D. Vergi borçlarına taksitlendirme imkanı getirilmiştir. E. Bankaların öz kaynak yapısını güçlendirmek amacıyla bankaların kar dağıtımına sınırlanma getirmiştir. Çözüm. Vergi borcuna taksitlendirme imkanı Türkiye'nin maliye politikası kapsamında alınan bir tedbirdir. Yanıt D. Vergi borçlarına taksitlendirme imkanı getirilmiştir. 31. Milli bir merkez bankası kurulması fikri ilk olarak hangi olayda ortaya atılmıştır? A. Osmanlı Bankası'nın kurulması ile ortaya atılmıştır. B. İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya atılmıştır. C. 1. 5 yıllık sanayi planında konulmuştur. D. Kurtuluş Savaşı'nda görüşülmüştür. E. Lozan Anlaşması'nda masaya yatırılmıştır. Çözüm. 17 Şubat 1923 İzmir İktisat Kongresi'nde böyle bir fikir konuşulmuştur. Yanıt B. İzmir İktisat Kongresi'nde ortaya atılmıştır. 32. Aşağıdakilerden hangisi TCMB'nin temel görevlerinden biri değildir? A. Reeskont ve avans işlemleri yapmak. B. TL'nin hacim ve tedavülünü düzenlemek. C. Hükümet ile birlikte enflasyon hedefini tespit etmek. D. Açık piyasa işlemleri yapmak. E. TL'nin iç ve dış değerini korumak. Çözüm. Enflasyon hedefinin belirlenmesi TCMB'nin temel yetkilerinden birini ifade etmektedir. TCMB'nin hedefi fiyat istikrarıdır. Yanıt C. Hükümet ile birlikte enflasyon hedefi tespit etmek. 33. Mevduat bankalarının taahhütlerine karşılık olarak nakit veya nakite kolaylıkla çevrilebilecek varlıklar bulundurma zorunluluğuna ne denir? A. Disponibilite, B. Zorunlu rezerv oranı, C. Convertible, D. Deregülasyon, E. Sterilizasyon. E. Sterilizasyon. Çözüm. Disponibilite, mevduata karşılık bulundurmak zorunda oldukları nakdi çevrilebilecek değerlerdir. Yanıt A. Disponibilite. 34. Aşağıdakilerden hangisi TCMB'nin temel yetkilerinden biri değildir? A. Banknot ihraç etme yetkisine sahip. B. Para politikasını belirlemek. C. TMSF'ye ihtiyaç durumunda avans vermek. D. Devlete mali ajanlık yapmak. E. Mali piyasaları izlemek amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi toplamak. Çözüm. TCMB'nin hükümetle ilgili müşavirlik görevleri de vardır. Mali ajanlık, haznedarlık bunlardan ikisidir. Yanıt D. Devlete mali ajanlık yapmak. 35. Aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi mevduat toplayan finansal aracı kurumlardan biridir? A. Kalkınma Bankası, B. Yatırım Bankası, C. Merkez Bankası, D. Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, E. Katılım Bankası. Çözüm. Katılım bankaları faizsiz bankacılık hizmetleri verir. Kar payı dağıtır. Mevduat bankaları gibi mevduat toplarlar. Yanıt E. Katılım Bankası. 36. Aşağıdakilerden hangisi bankacılıkla ilgili doğru ifadelerden biri değildir? A. Toplam banka sayısı 2002-2011 döneminde 58'den 48'e düşmüştür. B. Bankacılık sektöründe şube ve personel sayısı artmaktadır. C. 2002-2011 döneminde şube sayısı %61 artış göstermiştir. D. 2012 itibariyle 31 mevduat bankasından 4'ü kamu sermayeli bankalardır. E. 31 mevduat bankası içerisinde 16 banka yabancı sermayelidir. Çözüm. Toplam mevduat bankalar içerisinde 3 adet kamu bankası vardır. Ziraat, İş ve Vakıf Bankası. Yanıt D. 2012 itibariyle 31 mevduat bankasından 4'ü kamu sermayeli bankalardır. 37. Bankacılık sektörüyle ilgili günümüzdeki gelişmelere bakıldığında aşağıdaki ifadelerden hangisini söyleyemeyiz? A. Kredilerin toplam aktifler içerisindeki payı 2011 itibariyle %56'ya yükselmiştir. B. Menkul değerlerin payı sürekli artmaktadır. C. Kurumsal kredilerin payı gerilemiş. Buna rağmen hane halkı kredilerin payı hızla artmaktadır. D. KOBİ kredilerinin payı %23 seviyelerindedir. E. 2001-2010 döneminde toplam konut kredilerinin GSYH'ye oranı %0,2'den %6,2'ye yükselmiştir. Çözüm, menkul değerlerin payı %41'den %22 seviyelerine gerilemiştir. Bunun anlamı bankalar reel sektörü desteklemek suretiyle büyümeyi finanse eder duruma gelmişlerdir. Yanıt B, menkul değerlerin payı sürekli artmaktadır. 38. Aşağıdakilerden hangisi bankacılık sektörü ile ilgili gelişmelerden biridir? A. Kamu bankaları şube sayısı ve çalışan sayısı bakımından özel bankaların gerisinde kalmıştır. B. Son dönemde kredilerin toplam aktif içindeki payı düşmüştür. C. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı sektör genelinde gerilemiştir. D. Kredi riski tüm banka gruplarında artmıştır. E. Sermaye yeterli oranı krizden sonra yasal hedefin altına inmiştir. Çözüm. Kamu bankaları 970 şube ve 16.746 çalışanı ile rekabet edilemez bir öncülüğe sahiptir. Yanıt C. Takipteki kredilerin toplam krediler içindeki payı sektör genelinde gerilemiştir. 39. Finans piyasalarında alacaklılara yanlış bir kişiye kredi kullandırmak 39. Finans piyasalarında alacaklılara yanlış bir kişiye kredi kullandırmamak için borçluları sözleşme öncesinde ayrıntılı bir seçime tabi tutması aşağıdakilerden hangisine neden olur? A. Asil vekil problemi, B. Asimetrik enformasyon, C. Ters seçim, D. Kredi tayinlaması, E. Ortakların trajedisi. Çözüm. Finans piyasalarında alacaklıların yanlış bir kişiye kredi kullandırmamak için borçluları sözleşme öncesi ayrıntılı bir seçime tabi tutması ters seçim sorununa neden olur. Yanıt C. Ters seçim. 40. TCMB kaç yılında fiilen göreve başlamıştır? A. 1 Ocak 1932, B. 30 Haziran 1930, C. 29 Ekim 1923, D. 17 Şubat 1925, E. 30 Temmuz 1931. Çözüm. 30 Haziran 1930'da kuruldu ve 1 Ocak 1932'de resmen operasyona başlamıştır. Yanıt A. 1 Ocak 1932. 41. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik istikrarsızlıklardan biri değildir? A. Yanlış para politikaları, B. Dünya ekonomilerindeki dalgalanmalar, C. Ekonominin yapısından kaynaklanan sorunlar, D. Bütçe açığının sürekli iç borç ile kapatılması, E. Faiz oranının istikrarlı bir seyir izlemesi. Çözüm. Faiz oranlarının dalgalanmadan normal bir seyir izlemesi yatırımların sürmesini sağlar. Yatırım yapmanın maliyeti faizdir. Yanıt E. Faiz oranının istikrarlı bir seyir izlemesi. 42. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerden değildir? A. Arz ve talepteki ani dalgalanmalar, B. Enflasyon ve enflasyon düşürmeye dönük yanlış politikalar, C. Firma bilançolarının bozulması, D. Deregülasyon, E. Büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi. Çözüm. Mali krizin nedeni finansal ataklarla ortaya çıkan ve para, borsa, bankacılıkta büyük çaplı dalgalanmalardır. Yanıt E. Büyümenin istikrarlı bir şekilde sürdürülmesi. 43. Aşağıdakilerden hangisi krizlerin kaynağı olarak sayılamaz? A. Borç krizleri, B. Talep krizleri, C. Borsa krizleri, D. Bankacılık krizleri, E. İkiz kriz. Çözüm. Finansal krizler kaynağına göre 5 alt grupta toplanır. Bunlara ilaveten bir de para krizleri vardır. Yanıt B. Talep krizleri. 44. Asya krizlerinde görüldüğü gibi para ve bankacılık krizlerinden birinin ortaya çıkmasının ardından her iki krizin birlikte yaşandığı durumu ifade eden kriz kavramı hangisidir? A. Borç krizleri, B. Ani kriz, C. İkiz kriz, D. Dual kriz, E. Para krizi. Çözüm. İkiz krizlerin şiddeti tek bir krize göre daha şiddetli olmaktadır. Yanıt C. İkiz kriz. 45. Aşağıdakilerden hangisi IMF türü geleneksel daraltıcı ortodoks istikrar politikalarından biri değildir? A. Sıkı para politikası, B. Devalüasyon, C. Faiz oranlarının yükseltilmesi, D. Ücret ve fiyat kontrolleri, E. Fiyat kontrollerinin kaldırılması. Çözüm. Ücret ve fiyat kontrolleri bir gelirler politikası uygulamasıdır ve heterodoks istikrar politikasının bünyesinde yer alır. Yanıt D. Ücret ve fiyat kontrolleri. 46. Bankaların ellerinde ticari senetleri Merkez Bankası'na iskonto ettirmek suretiyle temin ettikleri kısa vadeli krediye ne ad verilir? A. Avans kredisi, B. Reinskont kredisi, C. Rotatif kredi, D. Akredit kredi, E. Cari hesap kredisi. Yanıt B. Reinskont kredisi. 47. Dünyada ilk merkez bankacılığı 1694 yılında nerede ortaya çıkmıştır? A. ABD, B. Almanya, C. Japonya, D. Fransa, E. İngiltere. Yanıt E. İngiltere. 48. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görevlerinden biri değildir? A. Hükümetle birlikte paranın iç ve dış değerini korumak. B. Türk lirasının hacim ve tedavülünü düzenlemek. C. Hesaplar arası kaydi para yaratmak. D. Açık piyasa işlemlerini yapmak. E. Reenskont ve avans işlemlerini yapmak. Yanıt C. Hesaplar arası kaydi para yaratmak. 49. Ticaret bankalarının hesaptan hesaba devir yaparak üretmiş oldukları kümülatif paraya ne ad verilir? A. Kaydi para. B. Asli para. C. Temsili para. D. Konvertibl para. E. Likit para. Yanıt A. Kaydi para. 50. Faizsiz bankacılık olarak ifade edilen parayı ticarete doğrudan konu olan bir meta şeklinde görmeyen, onu ticarette mübadelenin yapılmasına imkan tanıyan bir araç olarak ele alan finansal aracı türü aşağıdakilerden hangisidir? A. Mevduat bankaları, B. Kalkınma bankaları, C. Yatırım bankaları, D. Katılım bankaları, E. Kıyı bankacılığı. Yanıt D. Katılım bankaları. 51. Gelişmiş ülkelerde atıl fonlara sahip kurumsal yatırımcılara fonlarını menkul değer alım ve satımı ile değerlendirmelerinde aracılık ve danışmanlık yapan, işletmelere doğrudan kredi vermeyen, ancak işletmelerin orta ve uzun vadeli fon gereksinimlerini karşılayan finansal aracılara ne ad verilir? A. Kalkınma bankaları, B. Yatırım bankaları, C. Aracı kuruluşlar, D. Finansal şirketler, E. Katılım bankaları. Yanıt B. Yatırım bankaları. 52. Ulusal paranın değerinde ortaya çıkan büyük çaplı dalgalanmaları ifade eden kriz aşağıdakilerden hangisidir? A. İkiz krizler, B. Borsa krizleri, C. Bankacılık krizleri, D. Para krizleri, E. Borç krizleri. Yanıt D. Para krizleri. 53. 1. Sıkı para politikası. 2. Sıkı maliye politikası. 3. Sabit kur politikası. Ortodoks istikrar politikaları fiyat istikrarının sağlanmasında yukarıdakilerden hangileri kullanılır? A. Yalnız 1. B. Yalnız 2. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 54. Sıkı para ve maliye politikaları ile sabit kur sistemine ek olarak ücret ve fiyat kontrolleri şeklinde uygulanan gelirler politikasının yer aldığı programa ne ad verilir? A. Heterodoks istikrar politikası, B. İhtiyari istikrar politikası, C. Ortodoks istikrar politikası, D. Genişlemeci istikrar politikası, E. Enflasyonla mücadele politikası. Yanıt A. Heterodoks istikrar politikası. 55. Türkiye'de ilk kapsamlı istikrar programı kaç yılında yapılmıştır? A. 1933, B. 1946, C. 1958, D. 1970, E. 1980. Yanıt C. 1958. 56. Aşağıdaki istikrar tedbirlerinden hangisiyle ithal ikameci sanayileşme terk edilerek ihracata dayalı sanayileşme benimsenmiştir? A. 5 Nisan 1994 kararları, B. 24 Ocak 1980 kararları, C. 10 Ağustos 1970 istikrar programı, D. 4 Ağustos 1958 istikrar kararları, E. 14 Nisan 2001 güçlü ekonomiye geçiş programı. Yanıt B. 24 Ocak 1980 kararları. 57. 1. Faiz dışı fazlanın artırılmasına yönelik sıkı maliye politikası. 2. Enflasyon hedefiyle uyumlu gelirler politikası. 3. Uzun dönemli beklentileri iyileştirmeyi ve bu şekilde reel faizlerin düşürülmesini sağlayacak para ve kur politikaları. Yukarıdakilerden hangileri 2000-2002 dönemini kapsayan enflasyonla mücadele programının temel unsurlarından biridir? A. Yalnız 2. B. Yalnız 3. C. 1 ve 2. D. 2 ve 3. E. 1, 2 ve 3. Yanıt E. 1, 2 ve 3. 58. Aşağıdakilerden hangisi 2000'li yılların başında Türk bankacılık sektörünün temel sıkıntılarından biri değildir? A. Aktif ve pasif kalemleri arasında vade uyumsuzluğu. B. Yasal altyapının finansal serbestleşmeyi takip edememesi. C. Bankaların pasiflerindeki yerli para ağırlığı. D. Bankaların kaynaklarını yoğun olarak kamu iç borç senetlerinde kullanması. E. Kamu bankalarının görev zararlarını artması. Yanıt C. Bankaların pasiflerindeki yerli para ağırlığı. 59. Aşağıdakilerden hangisi güçlü ekonomiye geçiş programının ikincil hedeflerinden biri değildir? A. Dalgalı kur sistemi içerisinde enflasyonla mücadelenin sürdürülmesi. B. Bankacılık ve reel sektör arasındaki sağlıklı bir ilişkinin kurulması. C. Kamu finansman dengesinin kalıcı şekilde güçlendirilmesi. D. Harcamaları arttırıcı genişlemeci maliye politikasının sürdürülmesi. E. Etkinlik, esneklik ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik yasal altyapının kurulması. Yanıt D. Harcamaları arttırıcı genişlemeci maliye politikasının sürdürülmesi. 60. Aşağıdakilerden hangisi 2008 küresel krizinin belirtilerinden biridir? A. Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlanması. B. Küresel ekonomide büyümenin hızlanması. C. Gelişmekte olan ekonomilere yönelik sermaye hareketlerinin artması. D. Döviz kurlarının aşırı oynaklığı. E. Petrol fiyatlarının çok yükselmesi. Yanıt A. Menkul kıymetler borsalarında ciddi düşüşlerin yaşanmaya başlanması. 61. Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında yer almaz? A. Finansal serbestleşmeye, erken geçiş ve deregülasyon. B. Firma bilançolarının bozulması. C. Sürdürülebilir büyüme. D. Arz ve talepteki dalgalanmalar. E. Kurdaki aşırı oynaklıklar ve yanlış kur politikaları. Yanıt C. Sürdürülebilir büyüme. 62. Aşağıdakilerden hangisi 5 Nisan 1994 kararları kapsamında uygulanan politikalardan biri değildir? A. Kamu harcamalarının azaltılması ve kamu gelirlerinin ise artırılması. B. Sosyal güvenlik reformu ve tarımsal destekleme politikasının yeniden düzenlenmesi. C. Vergi oranlarının artırılması ve ek vergiler konması. D. Kit ve tekel ürünlerin fiyatlarında yüksek oranlı artışlar yapılması. E. Büyük sanayi kuruluşlarının devletleştirilmesi. Yanıt E. Büyük sanayi kuruluşlarının devletleştirilmesi. 63. Aşağıdakilerden hangisi 25.04.2001 tarih ve 4651 sayılı kanunla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görevi olarak belirlenmiştir? A. Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak. B. Devletin haznedarlığını yapmak. C. Para basmak. D. Türk parasının değerini yükseltmek. E. Faiz oranlarını kontrol etmek. Yanıt A. Fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu kontrol altında tutmak. 64. Sermaye piyasasında faaliyet göstermek, sermaye piyasası araçları kullanılarak sağlanan kaynaklarla yatırım yapmak, işletmelerin etkin bir yönetime ve sağlıklı mali yapıya kavuşmaları amacıyla devir ve birleşme konuları dahil danışmanlık hizmetleri vermek, mevduat kabulü hariç bankacılık işlemleri yapmak üzere aşağıdakilerden hangisi kurulmuştur? A. Kredi kooperatifleri. B. Bankerler. C. Sigorta şirketleri. D. Yatırım fonları. E. Yatırım bankaları. Yanıt E. Yatırım bankaları. 65. 1. Dış ticaret dengesi. 2. Spekülatif davranışlar. 3. İşsizlik. 4. Güven problemi. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri parasal krizlerin temel kaynaklarını oluşturmaktadır? A. 1 ve 2, B. 2 ve 3, C. 1, 2 ve 3, D. 1, 2 ve 4, E. 1, 2, 3 ve 4. Yanıt D. 1, 2 ve 4. 66. Aşağıdakilerden hangisi 10 Ağustos 1970 istikrar kararlarından biri değildir? A. Devalüasyon. B. Mali disiplin kapsamında vergiler yükseltilmiştir. C. Kit ürünlerine zam yapılmıştır. D. İthalatta teminat oranları yükselmiştir. E. Miktar kısıtlamaları azaltılmıştır. Yanıt D. İthalatta teminat oranları yükseltilmiştir. 67. 24 Ocak kararları sonrasında ekonomide uzun vadeli bir istikrar sağlanamamış ve 1988 yılında yeni bir ekonomik krizle karşılaşılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bu krizin nedenlerinden biri değildir? A. Yetersiz büyüme oranları. B. Tamamlanamayan özelleştirmeler. C. Artan işsizlik. D. Yükselen kamu açıkları. E. Sürekli büyüyen dış borçlar. Yanıt B. Tamamlanamayan özelleştirmeler. 68. 1. Sürdürülemeyen büyüme ve belirsizliğin artması. 2. Firma bilançolarının bozulması. 3. Enflasyon düşürmeye dönük yanlış politikalar. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri finansal krizlerin ortaya çıkmasında etkili olan faktörlerdir? A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D yalnız 3, E 1, 2 ve 3. Yanıt E 1, 2 ve 3. 69. Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomide fiyat istikrarının sağlanamaması durumunda karşılaşılan sorunlardan biri değildir? A. Yatırım ve üretim kararları alınırken sağlıklı karar verilememesi. B. Uzun vadeli risklerden dolayı talep edilen faiz oranlarının yükselmesi. C. Uluslararası piyasalarda ülkenin rekabet gücünü azaltmakta. D. İş gücü piyasalarının etkin çalışmasını engellenmekte. E. İş gücü piyasalarının canlanması nedeniyle istihdamı artırmakta. Yanıt E. İş gücü piyasalarının canlanması nedeniyle istihdamı artırmakta. 70. Kamu harcamalarındaki artışın yarattığı yurt içi talep genişlemesi enflasyon üzerinde nasıl bir etki yaratmaktadır? A. Azaltır. B. Etkilemez. C. Artırır. D. Önce azaltır, sonra artırır. E. Önce artırır, sonra azaltır. Yanıt C. Artırır. 11. ayrımın sonu, sayfa 126.